Ayrım 8.
Evet ama dedim Müjgan kız. Cariyeniz de zannederim öyle. Aramızda konuştuğumuz her şey herkese söylenemez. Ben herkes miyim? Yanlış anlamayınız. Tipiniz biraz kadın tipi olmasına rağmen erkeksiniz. Demek ki bir kız arkadaşa söylenecek her şey bir erkeğe tekrar edilemez. Ben senin nişanlın değil miyim? Galiba buluşacağız. Biliyorsunuz ki ben bu kelimeyi istemiyorum. Görüyorsun ki kendime bedbaht demekte hakkım var. Yine belki ağzıma vurursun diye kelimeyi söylemeye cesaret edemiyorum. Fakat sana karşı kimse için duymadığım bir his var içimde. Ne vakitten beri kaçtığım, kapana tutulmak üzere olduğumu anladım. Konuşursam ya sesim titreyecekti ya başka bir münasebetsizlik yapacaktım. Kamuran'ın sözünü ağzında bırakarak sokağa doğru bir koşu kopardım. Onun da arkamdan geleceğini zannediyordum. Fakat öyle bir şey işitmeyince yavaşladım. Biraz sonra usulca arkama baktım. O sadece ağaçlardan birinin altındaki bir kamış kanepeye oturmuştu. Kendi kendime galiba ben ayıp yapıyorum dedim. Öyle sanıyorum ki Kamuran bu esnada bana baksa pişmanlığımı anlayacak, tekrar yanıma gelecekti. Ve galiba ben de artık kaçamayacaktım. Kuzenimin oturuşunda hakikaten bedbaht bir insan tavrı vardı. Kendi kendime gayret vermek için söylenmeye başladım. Sinsi sarıçıyan, bu bahçede Mesut Dul'un etekleri arkasından nasıl koştuğunu daha unutmadım. Pekala yapıyorum. Tatilin son günlerinde başımdan geçen bir kazayı da söylemeden geçemeyeceğim. Köşk halkı bir gün sağ elimin bir parmağının kocaman bir sargı beziyle bağlı olduğunu gördü. Soranlara bir şey değil, bir parçacık kestim, ziyanı yok, kendi kendine geçer diyordum. Teyzem yarayı inatla sakladığımı fark edince, mutlaka bir yaramazlık ettin, ehemmiyetli bir şey ki saklıyorsun, bir hekime gösterelim, başımıza bir iş açar diyordu. Hakikat şuydu, teyzem beni bir gün yatak odasındaki gardırobundan galiba bir mendil almaya göndermişti. Gardırobun aralık bir gözünde mavi kadife kaplı bir muhafaza gördüm. Bu benim nişan yüzüğümdü. Onu bir dakika parmağımda seyretmek hevesine karşı koyamadım. Fakat bu kapris bana pahalıya mal oldu. Yüzük teyzemin korktuğu gibi biraz dar yapılmıştı. Bir türlü parmağımdan çıkmıyordu. Manasız bir heyecan içinde bir hayli zorlandım. Sonra dişlerimle çıkarmaya çalıştım. Nafile. Ben uğraştıkça parmak şişiyor, yüzük büsbütün daralıyordu. Söylesem muhakkak bir çaresini bulacaklardı. Fakat nedense bu yüzükle yakalanmak fena halde kibrime dokunuyordu. İşte o zaman parmağımı bir sargıyla bağladım. Tam iki gün vakit buldukça odama kapanıyor, sargıyı çıkararak kendi kendime saatlerce uğraşıyordum. Üçüncü gün hakikati utana sıkıla teyzeme itiraf etmeye hazırlandığım bir zamanda yüzük kendiliğinden çıkıvermesin mi? Niçin? Herhalde geçen iki gün içinde üzüntü ve sıkıntıdan zayıflamış olacaktım. Tatilin son günü hazırlığa başlamıştım. Kamuran buna itiraz etti. Bu kadar aceleye ne lüzum var Feride? Birkaç gün daha kalabilirsin dedi. Fakat ben model bir talebeymişim gibi razı olmuyor. Sörler mutlaka mektep açıldığı gün gelmemi tembih ettiler. Bu senede dersler çok sıkı diye çocukça bahanelerle inat ediyordum. Kamuran bu ısrarım karşısında yine bir hüzün ve dalgınlık nöbeti geçirdi. Ertesi gün beni mektebe götürürken hiç konuşmadı. Ve ayrılacağımız zaman benden bu kadar çabuk kaçmak isteyeceğini ummazdım Feride diye sitem etti. Zaten pek öyle aklı başında çalışkan bir talebe değildim. Üstelik bu dert çıkınca büsbütün kendimi şaşırdım. İlk üç ayın notları son derece fena gitti. Bir gayret yapıp kendimi toparlamazsam sınıfta kaldığımın resmiydi. Bültenler dağıtıldığı günün akşamı Sir Alex'i beni bir köşeye çekti. Notları beğendin mi Feride dedi. Bedbin bir tavırla başımı sallayarak epeyce bozuk masör dedim. Epeyce değil pek çok. Ben sizin bu kadar düştüğünüzü hatırlamıyorum. Halbuki bu sene başka türlü çalışacağınızı umardım. Hakkınız var. Bu sene geçen seneden bir yaş daha büyüğüm. Sadece o kadar mı? garip şey. Sir Alex ise çenemi okşuyor, manalı manalı gülüyordu. Ne yapacağımı şaşırarak gözlerimi gözlerimden kaçırdım. Ah bu sörler! Dünyaya ait hiçbir şeyin farkında görünmemelerine rağmen en küçük dedikoduları bilir, öğrenirler. Kimden, nasıl? O sene aralarında yaşadığım ve öyle pek alık, salak bir kız olmadığım halde bunu bir türlü anlayamamışımdır. Ben bir bahaneyle kendimi kurtarmaya uğraşırken Sir Alex'i daha acıldı. Zannederim ki bültendeki numaraları herkese göstermekten sıkılacaksınız dedi. Arkasından daha ağır bir taş. Bu sene sınıf geçemezseniz bir sene, bir uzun sene daha burada beklemek tehlikesi var. Baktım ki taarruza geçmesem Sir Alex'den yakamı kurtarmaya imkan yok. Çaresiz yüzsüzlüğü ele aldım yalansı bir saflıkla. Tehlike mi? Niçin tehlike diye sordum. Sir Alex'i kadınca konuşmasının zaten son hadlerine varmıştı. Bundan ilerisine gitmek aşağı yukarı benimle yüz göz olmak demekti. Mağlup olduğunu bana göstermekten çekinmeyen kuket bir tavırla yanağıma bir fiske vurdu. Onu sen kendi kendine bulabilirsin dedi ve yürüdü. Michel bu sene mektepte yoktu. Olsaydı muhakkak beni konuşmaya mecbur edecek, zihnimdeki perişanlığı büsbütün artıracaktı. Bir sene evvel uydurma bir masaldan bahsederken ne kadar serbest ve farfaraysam, bu sene hakikaten nişanlı bir kız vaziyetine düştükten sonra o kadar korkak olmuştum. Arkadaşlarımdan beni tebrik edenleri kısa kuru bir teşekkürle başımdan savuyor, yılışmak meylini gösterenlere yüz vermiyordum. Yalnız bir tanesi, bizim taraflardaki bir Ermeni doktorunun kızı, bu inadımı yenmeye muvaffak oldu. Hafta tatillerini mektepte geçiriyordum. 3 ay içinde ya 2 ya 3 gece eve çıkmıştım. Sebebini kendim de pek iyi bilmediğim bu inat, Besime teyzemle Necmiye'yi gücendiriyor, Kamran'a ne düşüneceğini, ne yapacağını şaşırtırıyordu. O, ilk aylarda her hafta mektebe uğruyordu. Sörler bir şey söylemeye cesaret edememekle beraber, bir nişanlının bir talebeyi ziyaret etmesini skandal addediyorlar, kuzenimin beni parlo yerde beklediğini haber verirken yüzlerini ekşitiyorlardı. Ben parloyerin mahsus açık bıraktığım bir kapı kanadına dayanıyor, ellerimi mektep gömleğimin kayış kemerlerine sokarak ayakta nihayet 5 dakika konuşuyordum. Kuzenim ara sıra bana mektup yazmayı da teklif etmişti. Fakat sörlerin gelen mektupları Türkçe bilen birisine okuttuktan sonra yırtmak adetleri olduğunu söyleyerek vazgeçirmiştim. Bu ziyaretlerinin birinde aramızda hiç hoş olmayan bir konuşma geçtiğini hatırlıyorum. Kamran uzak durmama sinirlenerek kapıyı zorla kapamak istemişti. Fakat o yaklaşırken ben kendimi dışarı atmaya hazır bir vaziyet almış, alçak sesle "Rica ederim Kamran" demiştim. "Biliyorsunuz ki odada görünür görünmez kaç delik varsa o kadar da göz vardır." O birdenbire duraladı. "Nasıl olur Feride? Biz nişanlıyız." Yavaş yavaş omuzlarımı kaldırdım. "İşte asıl o bozuyor ya," dedim. "Bir gün ziyaretleriniz biraz sıkıcı oluyor. Affedersiniz ama burasının mektep olduğunu hatırlamanız lazım gelir yolunda. Bir söz işitmek istemezsiniz." Kamran bembeyaz kesildi. Ve o günden sonra bir daha mektebe uğramadı. Yaptığım hakikaten fenaydı. Fakat başka çare yoktu. Kamran'ın yanından sınıfa dönüş, bütün başların bana çevrilmesi yürekler acısı bir şeydi. Ne anlatıyordum? Evet, bir gün doktorun hafta tatilinden dönen kızı bana, "Kamran Bey Avrupa'ya gidiyormuş öyle mi?" dedi. Birdenbire şaşırdım. "Nereden bu haber?" dedim. "Babamdan, Madrid'deki amcası çağırmış." "Biliyorum" demeyi kibrime yediremedim. "Evet, öyle bir fikri var. Küçük bir seyahat," dedim. "Pek küçük değil, sefaret katibi oluyormuş. Çok az kalacak." Konuşmayı bu kadarla keserek ayrıldık. Arkadaşımın babası bizim köşkten ayağı eksik olmayan bir insandı. Aile dostumuz gibi bir şeydi. Havadisin doğru olması mümkündü. Fakat nasıl oluyor da bana bir şey söylemiyorlardı? Günleri hesapladım. 20 günden beri köşkten haber alamamıştım. O gece hep bu meseleyi düşündüm. Kamran'a gösterdiğim manasız uzaklığı unutuyor, bu kadar mühim bir şeyi bana haber vermediği için içimden darılıyordum. İşin nihayetinde biz artık birbirine bağlı iki insandık. Ertesi gün perşembeydi. Hava açık olduğu için öğleden sonra gezmeye çıkacaktık. İçim içime sığmıyordu. Bu düşünceler içinde bir gece daha geçirmek fikri beni korkuttu. Sir Superior'a giderek teyzemin hasta olduğunu söyledim ve izin istedim. Allah'tan o gün sörlerden biri Kartal'a gidiyordu. Erenke istasyonuna kadar beraber gitmek şartıyla Sir Superior istediğim izni verdi. Elimde küçük valizimle köşke vardığımız zaman ortalık kararmak üzereydi. Kapıda beni köşkün köpeği karşıladı. Bu ihtiyar köpek son derece açgözlü ve dal kavuktu. Çantamda iyi kötü daima yenecek bir şey bulunduğunu bildiği için yolumu kesiyor, karşımda ayağa kalkarak geri geri yürüyor, ön ayaklarıyla bana tutunmaya çalışıyordu. Ağaçların arasından Kamran'ın bana doğru gelmekte olduğunu görerek yere çömeldim. Köpeğin üstüme sürünmesini istemediğim kirli ayaklarını yakaladım. O kocaman ağzını güler gibi açarak dilini sarkıtıyor, ben onun burnunu sıkıyordum. Hasılı aramızda bir oyun, bir cilveleşmedir gidiyordu. Kamran ta yanıma geldiği zaman keşfetmiş gibi görünerek, "Şu gülüşe bakınız," dedim. "Aman ne kocaman ağız, timsaha benzemiyor mu?" O şimdilik dudağında acı bir tebessümle yalnız bana bakıyordu. Köpeğe bırakarak eteklerimi silkeledim. Mendilimle ellerimi de sildikten sonra birini kuzenime uzattım. "Bonjour Kamran, teyzem nasıl?" "Ehemmiyetli bir şey değil inşallah." O biraz hayretle, "Annem mi?" diye sordu. "Annemin hiçbir şeyi yok, hasta diye mi duydun?" "Evet, hasta diye işittim de merak ettim. Pazara kadar sabredemeyerek izin aldım." "Kim söyledi?" "Yeni bir yalan uydurmaya vakit olmadığı için." "Doktorun kızı," dedim. "O mu sana söyledi?" "Evet, söz arasında. Babamı size çağırdılar. Galiba teyzeniz hastaymış," dedi. Kamran hayret ediyordu. "Yanlış olacak. Hatta doktor son günlerde ne annem ne de başkası için köşke uğradı." Bu nazik bahis üstüne fazla durmadan, "Çok sevindim," dedim. "Öyle merak ediyordum ki. Onlar tabii içerdiler." "Çantamı yerden alarak yürümek istedin." Kamran elimden tuttu. "Neden bu acele Feride? Adeta benden kaçıyorsun," dedi. "Ne münasebet," dedim. "Botlarım sıkıyor da zaten içeriye beraber gidecek değil miyiz?" "Evet ama içeride de çaresiz herkesle beraber konuşacağız. Halbuki ben seninle yalnız konuşmak istiyorum." Heyecanımı gizlemek için alaycı bir tavır alarak, "Emir sizin," dedim. "Mersi. O halde istersen kimseye görünmeden bahçede biraz dolaşabiliriz." Kaçmamdan korkuyor gibi elimi bırakmıyordu. Öteki eliyle çantamı aldı, yan yana yürümeye başladık. Nişanlandık, nişanlı ilk defa yan yana. Yeni yakalanmış bir kuşun yüreği göğsünde nasıl atarsa benimki de öyle atıyordu. Fakat zannederim ki beni bıraksa da artık kaçmaya kuvvet bulamayacaktım. Birbirimize bir şey söylemeden bahçenin sonuna kadar yürüdük. Kamran beklediğimden çok daha fazla müteessir ve dargın görünüyordu. Bu 3 ay içinde ne olmuştu? Aramızda ne değişmişti bilmiyorum. Fakat bu saatte kendimi ona karşı suçlu görüyor, şimdiye kadar gösterdiğim vahşiliğe pişman oluyordum. Kış ortasında olduğumuzu unutturacak kadar güzel ve sakin bir akşamdı. Etrafımızdaki kuru dağ tepeleri bir mercan kızılığı içinde yanıyordu. Kamran'a karşı suçlarımı bu kadar kolay kabul etmemde bunun da mı tesiri vardı acaba bilmiyorum. Bu saatte onun gönlünü alacak bir kelime bulmak benim için dayanılmaz bir ihtiyaçtı. Fakat aklıma hiçbir şey gelmiyordu. Artık geri dönmekten başka yapılacak iş kalmayınca Kamran, "Şuraya biraz oturabilir miyiz Feride?" dedi. "Sen nasıl istersen," dedim. Vakadan sonra ilk defa sen diyordum. Kamran pantolona dikkat etmeden oradaki bir kayanın üstüne oturuverdi. Onu hemen kolundan tutup kaldırdım. "Sen naziksin, kuru yere oturma," dedim. Ve arkamdaki lacivert pardüsüyü çıkararak oturacağı yere serdim. "Ne yapıyorsun Feride?" dedi. "Hasta olmaman için," dedim. "Zannederim ki seni muhafaza etmek bundan sonra benim vazifem oluyor." Kuzenim bu sefer de galiba kulaklarına inanamadı. "Ne söylüyorsun Feride?" dedi. "Bunu sen mi bana söylüyorsun? Nişanlandığımızdan beri senden işittiğim en tatlı söz." Başımı önüme eğdim ve sustum. Kamran pardüsümü tekrar eline almıştı. Okşar gibi hareketlerle kollarına, yakasına, düğmelerine dokunuyordu. Sana biraz sitem yapmaya hazırlanıyordum Feride dedi. Fakat şimdi hepsini unuttum. Gözlerimi kaldırmadan, ben sana bir şey yapmadım ki dedim. O beni tekrar vahşileştirmekten ürküyormuş gibi yanıma yaklaşmaktan korkarak. Zannederim ki yaptım Feride dedi. Hatta fazlaca bile. Bir nişanlı bu kadar ihmal edilir mi? İçimde fena şüpheler de uyandı. Sakın Müjgan yanılmış olmasın diye. İstemeden güldüm. Kamran merakla sebebini sordu. Evvela cevap vermek istemedim. Fakat o ısrar edince gözlerimi kaçırarak. Müjgan yanılsaydı böyle olmazdı ki dedim. Böyle ne demek? Yani benim nişanlım mı? Gözlerimi kapayarak üst üste iki defa başımı salladım. Feridem. Bir küçük feryada benzeyen bu ses hala kulağımdadır. Gözlerini açtım ve onun büyümüş gibi görünen gözlerinde iki iri yaş damlası gördüm. Beni bu dakika içinde o kadar mesut ettin ki ölürken aklıma gelirse ağlayacağım. Öyle yüzüme bakma. Sen daha pek küçüksün. Mümkün değil öyle şeyleri anlayamazsın. Hepsini unuttum artık. Kamran bileklerimi tutmuştu. Onları geri çekmedim fakat hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Bu böyle bir nöbetti ki Kamran adeta korktu. Aynı yollardan geriye dönerken ben hala ikide bir içimi çekiyor ve hıçkırıyordum. O artık bana elini dokundurmaya cesaret edemiyordu. Fakat ben onun gönlünün rahat ettiğini anlıyor ve memnun oluyordum. Sen önden gitmelisin dedim. Ben havuzda yüzümü yıkayacağım. Beni bu suratta görürlerse ne derler? Birdenbire aklıma gelmiş gibi Kamran'a sordum. Avrupa'ya bir seyahat varmış öyle mi? O cevap verdi. Bir fikir, daha doğrusu benim fikrim de değil. Madrid'deki amcamın bir tasavvuru. Nereden duydun? Kısa bir tereddütten sonra. Doktorun kızından dedim. Doktorun kızın sana ne çok haber veriyor Feride? Kamran dikkatle yüzüme bakıyordu. Kızararak başımı çevirdim. Sakın annemin hastalığı bir bahane olmasın. Doğru söyle Feride. Sen bunun için mi geldin? Yanıma yaklaşmıştı. Elleriyle başımı okşamak istiyor fakat ürkütmekten korkuyordu. Halbuki ben bilakis ona alışmaya başlamıştım. Sualini bir kere daha tekrar etti. Tahminim doğru mu Feride? Kamran'ı çok memnun edeceğini hissederek evet diye başımı salladım. Ne güzel. Dünden beri talihim ne kadar değişti. Ellerini oturduğum koltuğun kenarlarına dayayarak bana doğru eğildi. Bu vaziyette dört tarafımdan kuşatılmış bulunuyordum. Bana el dokundurmadan yaklaşmak için kurnazca bir buluş. Oturduğum yerde kirpi gibi büzülüyor, omuzlarımı kaldırarak geri çekiliyordum. Çok yakın olan yüzüne bakmamak için mendilimle oynayarak sordum. Amcan ne teklif ediyor? Olacak gibi değil. Beni sefaret katibi olarak yanına almak istiyor. Muayyen bir mesleği yahut bir memuriyeti olmamasını bir erkek için eksiklik sayıyor. Ben tabii onun fikirlerini söylüyorum. İleride bir sefaret memuruyla beraber Avrupa'ya gitmek belki Feride'yi de memnun edecektir diyor. Ne bileyim bir takım sözler. Bahis ciddileştiği için Kamran muhasıraya nihayet vererek doğrulmuştu. Ben de hemen yerimden kalktım. Konuşmamız devam etti. Bu teklife niçin olacak şey değil dedin? Avrupa'ya gitmek seni memnun etmeyecek mi? O cihetten söylemiyorum. Bundan sonra ben artık hareketlerimde serbest bir insan değilim. Hayatıma tahallük eden her şeyi seninle konuşmaya mecburum. Öyle değil mi? O halde gidebilirsin. Demek benim İstanbul'dan ayrılmama razı oluyorsun Feride. Madem ki bir erkek için mutlaka bir meslek lazımmış. Sen benim yerimde olsan gider miydin? Zannederim ki giderdim. Yine zannederim ki senin de şimdi öyle yapman lazım. İtiraf etmeliyim ki bu sözleri yalnız dudaklarım söylüyordu. Yoksa içimden bu dakikada büsbütün başka türlü konuşuyordum. Mamafi bana da hak vermek lazım. Ben seni bırakıp gideyim mi diye sorana başka türlü cevap bulunur mu? Öte taraftan Kamran da bu ayrılığı bu kadar kolay etmeme müteessir oluyordu. Bana bakmadan odanın içinde bir iki adım yürüdükten sonra döndü. Aynı suali tekrar etti. Demek amcamın teklifini kabul etmemi doğru buluyorsun.
Evet.
O halde düşünürüz. Kati bir karar vermek için daha vaktimiz var. Yüreğim hafifçe burkuldu. Düşünürüz deyince artık mesele kalmıyor muydu? Herkesin daima benden istemiş olduğu gibi bir büyük insan ağırbaşlığıyla konuşmaya başladım. Ben daha fazla düşünmeye değer bir şey görmüyorum. Amcanın teklifi hakikaten hoş bir teklif. Kısa bir seyahat hiç fena olmaz. Bir memuriyet o kadar kısa bir şey mi Feride? Doğrusu pek uzun da sayılmaz. 1-2-3-4 senecik. Göz yumup açıncaya kadar geçer. Tabii arada geleceksin de. Bu 1-2-3-4 seneyi parmaklarıyla o kadar kolay sayıyordum ki. Kamuran'ı bir ay sonra Galata rıhtımından vapura bindiriyorduk. Onu Avrupa'ya gitmeye teşvik ettiğim için akrabalarımın hepsi beni tebrik ediyorlardı. Yalnız Müjgan bundan memnun olmadı. Tekirdağ'dan bana yazdığı mektupta hiç iyi yapmadın Feride diyordu. Mani olmalıydın. En güzel senelerinizi ayrı geçirmekte ne mana vardı? 4 sene biter tükenir şey mi? Ma mafi bu 4 sene Müjgan'ın korktuğundan çok daha çabuk geçti. Kamuran tekahüt olan amcasıyla beraber büsbütün İstanbul'a döndüğü zaman ben bir ay evvel mektepten çıkmış bulunuyordum. Mektepten çıkmak. Ben içinde yaşadığım müddetçe bu loş binaya güvercinlik adını vermiştim. Elimde iyi kötü bir diploma ile kendimi dışarı atacağım günün benim için bir kurtuluş bayramı olacağını söylerdim. Fakat günün birinde güvercinliğin kapısı açılınca kendimi boynumu bir hayli uzatan yeni siyah çarşafım uzun topuklu iskarpinlerimle sokakta bulunca niye uğradığımı şaşırdım. Üstelik teyzem de köşkte düğün hazırlıklarına başlamış, bu beni büsbütün çileden çıkardı. Köşk, boyacılar, dülgerler, terziler, uzak semtlerden gece yatısına gelmiş akrabalarla dolup boşalıyordu. Herkes kendine göre bir işle meşguldü. Kimi şimdiden davet mektupları yazıyor, kimi eksikleri tamamlamak için çarşı pazar dolaşıyor, kimi dikişle uğraşıyordu. Ben şaşkınlığımın içinde işi serseriliğe vurmuştum. Bir işe yaramak şöyle dursun, başkalarının işlerine bile engel olacak türlü münasebetsizlikler yapıyordum. Son parti bana bir delilik arızı olmuştu. Eskiden olduğu gibi misafir çocuklarını peşime takıyor, köşkün altını üstüne getiriyordum. Her yer gibi mutfakta da tamir ve boya vardı. Bunun için yeni aşçı kabuk kacağını arka bahçede kurduğu bir çadıra nakletmiş, açıkta yemek pişirmeye başlamıştı. Bir akşamüstü onun çadırın önünde tatlı kızarttığını gördüm ve derhal aklıma bir şeytanlık geldi. Çocuklar dedim, siz şu kümeslerin arkasına saklanın. Hiç sesinizi çıkarmayın, ben size tatlı çalıp getireceğim.